Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Mehr 1400, Hicri Kameri 13 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 20 Ekim 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Vahdet Haftası özel programı, Dünya Osteoporoz Günü ve Nahcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hamenei.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Vahdet Konferansı katılımcıları Müslüman ülkelerin birliğine vurgu yaptı. Nasrullah, Vahdet Konferansı'nın tecrübeleri için bir komite kurulsun dedi. Emir Abdullahyan, İran her zaman Irak'ta istikrarı olumlu karşılamıştır açıklamasında bulundu. Katravançı, İsrail rejimi cinayetleri cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Avrupa'nın İslamofobiyle mücadele yerine onu kullandığını belirtti. Şimdi haberler.
...35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın açılış oturumunda konuşma yapan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere atıfta bulunarak vahdetin sağlanması ve tefrikadan kaçınılmasının önemi, ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturan planların önemine değindiler. İran Press'in dün bildirdiğine göre Hüccetül İslam Gazi Asker, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden yardım alarak Nebevi sünneti savunmak ve Ehl-i Beyt'e dayanmanın İslami ümmete vahdete ulaşma yollarından olduğunu belirtti. Gazi Asker ayrıca İslami ümmeti arasında ortak konulara özen göstermek ve diğer mezheplerin kutsallıklarına saygısızlık yapmamanın İslami ümmet arasında vahdete ulaşmanın diğer önemli yolları olduğunu söyledi. Necef Cuma İmamı Hüccetül İslam Sadreddin Gabançi de İslami vahdetin korunması önemine işaretle İran ve Türkiye gibi bazı İslam ülkelerinde İslam dinlerinin yakınlaşması projesinin başarısından söz etti. Gabançi ayrıca Erbil'in yürüyüşü ve İmam Hüseyin Türbesi'nin ziyaretinin de İslami mezhepleri birbirine yakınlaştırabilen fırsatlardan olduğunu, zira İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sadece Şiilere ait olmadığını ve tüm Müslümanların ortak noktalarından biri olduğunu ifade etti. Bağdat Cuma İmamı Yasin el-Musevi de İran İslam Cumhuriyeti'nden ve özellikle İslam İnkılabı rehberinden bu konferansın düzenlenmesi için özel teşekkür ederek İslami vahdete davet etmenin Şia fıkhı açısından temel bir ilke olduğunu belirtti. Musevi ayrıca Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki ihtilafların bilimsel ve fikri konulardan çıkarak sosyal kavga ve çatışmalar alanına girdiğini ve bu akımın ise Amerika ve Siyonistler tarafından yönetildiğini ifade etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, üyeleri Uluslararası Vahdet Konferansı'nın tecrübelerini paylaşması için İslam ülkeleri tarafından bir komitenin kurulmasını istedi. Seyyid Hasan Nasrullah dün akşam 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın ilk gününde bir video mesajında İslam dünyasının yıllardan beri büyük sorun ve entrikalarla karşı karşıya olduğunu, istikbar güçleri ve başında Amerika'nın Müslümanların ilişkilerini hedef aldığını, diğer yandan İslam inkılabı ardından yakınlaşma ve işbirliği ve insicam çerçevesinde çeşitli yollarla Müslümanlar arasında çalışmaların yapıldığını söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri son 20 yılda İslami Vahdet Konferansı'nda gerçekleştirilen bazı sonuçların birçok tehdit ve sorunun geride bırakılmasında önemli rolü olduğuna vurgu yaptı. Nasrullah ayrıca bizim gerçek ve mübarek temel hedefimiz Müslümanlar arasında vahdet ve barış toplumunun gerçekleşmesi olması gerekiyor. İhtiyacımız olan ve onlarca yıldır aradığımız mübarek şey ise mezhepçiliği ve birliğin ötesinde bağımsızlıktır dedi. Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca birlik, beraberlik ve işbirliği ile Amerika'yı ve istikbarı dize getirmeyi ve onları yenmeye çalışmamız gerektiğini, niyetlerin temiz ve Allah için olduğunda başarının da geleceğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Irak'ın eski başbakanı ile görüşmede, Tahran'ın Irak'ın barış ve istikrarını ve bölgesel ilişkilerdeki yapıcı rolünü her zaman olumlu karşıladığını ve siyasi kararlarda bu ülke halkının iradesine saygı duyduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emin Abdullahyan, dün Irak eski başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşmede iki ülkeden iki kalıcı dost ve kardeş olarak söz ederek Tahran ve Bağdat arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve halkçı ilişkiler kapasitesi daha da geliştirilebilir dedi. Dışişleri Bakanı, Abdülmehdi döneminde ve hükümetinin ikili ilişkileri geliştirme bağlamındaki gelişimlerini överek İran'ın Irak ile ilişkileri geliştirme azmini vurguladı. Abdülmehdi de bu görüşmede çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki sayısız ortaklıklara işaretle bunların iki ülkenin halkı ve hükümetlerinin daha da yakınlaşması için büyük yatırım olduğunu ifade etti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Şehit Hacı Kasım Süleymani girişimlerinin İslam dünyasındaki etkilerini ve şahsiyetinin çeşitli boyutlarına işaretle bu büyük şehidin izzetin ihyası, Müslümanların onurunun korunması ve kafirlerin İslami topluma sultasının engellenmesini tarihi ve müstesna şaşırtıcı etkileri olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Tuğgera Hüseyin Selami dün akşam Kerman kentinin Sağullah Hüseyiniyesi'nde gönüllü halk seferberlerinin katıldığı programda zaman açısından Komutan Süleyman'ın cihadı değerlendirmek istenirse onun 40 sene durmadan savaştığını ve İslam için oluşan her cephenin önünde hazır olduğunu ifade etti. Tuğgeneral Süleymani ayrıca Şehit Süleymani müstesna ve emsalsiz cihad etti ve ovalarda, vadilerde, küçük ve yüksek irtifalarda, yakın ve uzak diyarlarda bu büyük adamın efsanevi savaşından şanlı ve kalıcı hatıralar ve destanlar akıllardadır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi, Siyonist rejimin işgal edilen Filistin topraklarında uluslararası insan hakları ve insani hukukun ihlali için cevap vermesi gerektiğini ve böyle cinayetlerin cezasız kalmaması gerektiğinin altını önemli çizdi. İran'ın bildirdiğine göre salı günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya ile ilgili oturumunda konuşan Mecid Tahti Revanchi, İşgal edilen Filistin topraklarındaki mevcut durum endişe vericidir ve bu durumun devam etmesi uluslararası toplumun yoğun endişesine sebep olmuştur dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler'de en üst düzey diplomatı Filistin halkının 70 yıldan beri devam eden vahşi bir işgalden hala acı çektiğini işaretli, İsrail işgalci bir güç olarak Filistin halkına karşı tahrip ve sabotaj siyasetleri ve eylemlerini yoğunlaştırmış ve aralarında çocuklarında bulunduğu sıradan insanların ölümüne sebep oluyor dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi ayrıca İsrail rejiminin Suriye gibi bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğine tecavüz ederek Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin hakimiyetine karşı açıkça kaba güce başvuracağı tehdidinde bulunarak bölgedeki tecavüz ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerine devam ettiğini ifade etti. Tahterevan ayrıca maalesef Güvenlik Konseyi Filistin topraklarının işgaline son vermek için Birleşmiş Milletler bildirgesi uyarınca kendi sorumluluklarını şimdiye kadar üstlenmemiştir dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve elçisi ayrıca Filistin krizinin ancak işgal edilen Filistin halkının en kesin haklarının tamamen resmiyete tanınmadan, ihya edilmeden ve kurulmadan çözümünün imkansız olduğunda sözlerini ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu üst düzey yardımcısı sığınmacıların ülkelerine dönmelerini ve Suriye'de terörizmin kökünün kazınmasını istedi. İran'ın bildirdiğine göre İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Ravanan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı ile bir araya geldi. İkili, Cenevre'de düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi'nin oturumu marjında görüşerek Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldılar. İran'ın bölge ve özellikle de Suriye'de önemli rolüne değinen Ravanan, İtalyan hükümetinin terörle mücadele etmek, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulmak ve Suriye halkına Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde insani yardım sağlamakta çalışmalar yürüttüğünü söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da Suriye halkın insani yardımlar almaya temel ihtiyaçları olduğunu belirtti. Ali Asker Hacı, Suriye sığınmacıların ülkelerine dönmelerini ve Suriye'de terörizmin kökünün kazılmasını isteyerek, Suriye'deki huzur, bölgede huzurun sağlanmasına sebep olur. Amerika ve Avrupa'nın yaptırım siyasetlerinin devam etmesi ise Suriye krizinin çözümüne katkısı olmayacaktır, dedi. Yapılan görüşmede her iki taraf Suriye krizinin çözümü için görüşmelere devam edilmesine karar verdiler.
İran'ın Viyana Büyükelçisi, Afganistan'daki durumun özellikle Amerika ve diğer yabancı güçlerin Afganistan'a askeri müdahalesinin ve 20 yıl sonra sorumsuzca geri çekilmesinin doğrudan bir sonucu olduğundan kimsenin şüphesi yok, dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Abbas Bağırpur dün Viyana'da çalışmalarına başlayan uluslararası göç oturumunda uluslararası kuruluşların yardımı göçmenleri ağırlamak için İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı harcamaların sadece %7'sini karşıladı ve geri kalanı İran İslam Cumhuriyeti tarafından ödendi, dedi. Bağırpur ayrıca hali hazırda Afganistan'dan İran'a yönelik göçmen akınının yaşandığını fakat malum sebeplerden dolayı Avrupa'da bu akından hiçbir iz olmadığını işaretle bazı Avrupa ülkelerinin açık bir şekilde Afgan mültecileri kabul etmeyeceklerine dair açıklamalarının hayal kırıklığının olduğunu ifade etti. İran'ın Viyana elçisi, Amerika'nın insanlık dışı ve illegal yaptırımları nedeniyle İran'ın milyarlarca euro parasının dondurulduğu bir dönemde Afgan mültecilerin İran'da tedavi ve eğitim olanaklarından yararlandıklarını belirterek İran'ın kendi parası ile göçmenlere aşı tedarik edemediğini de söyledi.
Birleşmiş Milletler yayınladığı raporda Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının İran'daki bazı hastalarla ilgili insan haklarını ihlal ettiğini belirtti. İslam'a bildirdiğine göre bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı ve insan hakları özel raportörleri dün yayınladıkları raporda Amerika'nın yaptırımları sonucu İran'da bazı hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelere ulaşma bağlamındaki zorluklarını işaretle uygulanan yaptırımların söz konusu hastaların başta sağlık hakkı olmak üzere insan haklarından yararlanmalarını engellediğini vurguladılar. Raporda özellikle İsveçli ilaç şirketinin Amerikan yaptırımları nedeniyle tıbbi bandaj sevkiyatını iptal etme kararına işaretle söz konusu bandaj malzemenin ender rastlanan kelebek hastalığı için kullanıldığı tek üreticinin İsveçli firma olduğunu, bundan önce de aynı firmanın yine yaptırımlar nedeniyle İran'a ihracatını durdurduğu ifade edildi. Söz konusu uzmanlar Amerikan yaptırımlarının İran'da bu hastalıkla yaşayan çocukların ve diğer kişilerin sağlık haklarından mahrum bıraktığını belirterek insanların tıbbi malzeme erişiminin engellenmesi sağlık hakkına sahip olmak için insan haklarının ihlalidir. Daha fazla acı çekmelerine yol açıyorsa tamamen insanlık dışıdır. Hatta eğer kasıtsız olsa bile ifade edildi.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, Washington, İran'da nükleer silahların yayılmasının önlenmesini doğrulamak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın görevini destekliyor, dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride, Blinken'in pazartesi günü Rafael Grossi ile görüştüğünü duyurdu. Blinken görüşmede ülkesinin Barcam nükleer anlaşmayı ihlal girişimlerine değinmeden, İran nükleer doğrulama taahhütlerini yerine getirmeli, kışkırtıcı nükleer eylemleri durdurmalı ve diplomasiye geri dönmelidir, dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde Blinken'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın NPT anlaşmasının gerçekleşmesinde hassas rolü olduğuna işaretle, bunun da tüm dünyada nükleer programların barışçıl mahiyetinden emin olmak ve nükleer teknolojinin güvenli ve emniyetli kullanımını kolaylaştırmakla sağlanacağını, bunun da iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı olduğunu ifade etti. Grossi de dün Financial Times gazetesine verdiği demeçte Hüseyin Emir Abdullahyan ile kendi tabiriyle kırılgan denetim programının güçlendirilmesi için bir an önce görüşmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupalı siyasilerin İslamofobi ile mücadele yerine siyasi rant ve oy kazanmak için onu kullandıklarını belirtti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan, TRT World Forum 2021'e gönderdiği video mesajda şunları kaydedildi. Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin hesabını yapıyor. İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı hali hazırdaki sistemin devamı mümkün değildir değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 360.849 COVID-19 testi yapıldı. 30.862 kişinin testi pozitif çıktı. 223 kişi hayatını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 27.352 oldu.
Son ekonomik verilere göre 83 milyonluk Türkiye nüfusundan 16 milyonu açlık çizgisi altında yaşıyor. Teslim'in Yeni Çağ gazetesinden naklen verdiği habere göre son günlerde TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ülke halkını yoğun şekilde endişelendiriyor. Türkiye'nin ticaret açığı 50 milyar dolara ulaştığı bir dönemde ithalatın ihracattan daha fazla olduğu bir dönemde ham madde ve gıda için döviz sağlamanın Ankara ve vatandaşlar için işleri zorlaştırdığı anlaşılıyor.
Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderleri dün Atina'da Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı tek yanlı eylemlerini durdurma uyarısında bulundular. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 9. Yunanistan-Kıbrıs-Mısır Üçlü Zirvesi'nin açıklamasında Türkiye'ye Yunanistan veya Kıbrıs'tan lisanslı araştırma gemilerinin taciz edilmesi gibi tek taraflı kışkırtıcı eylemlerden ve uluslararası hukuk ihlallerinden kaçınması yönünde bir mesaj iletildi.
İşgalci İsrail rejimi, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın olası saldırılarından korkarak Gazze yakınlarındaki bazı üsleri ve Gazze şeridine ulaşan bazı yakın yollarını kapattı. İran'ın bildirdiğine göre korsan rejim İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adri Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İsrail ordusunun durum değerlendirmesine dayanarak Gazze şeridine yakın bazı cadde ve üsleri kapatma gereği duyduğunu duyurdu.
Bağdat'ın yeşil bölgede halkın seçim sonuçlarına barışçıl gösterisi sırasında protestocuların kalabalıklaşmasıyla birlikte Amerika elçiliğindeki hava savunma sisteminden birkaç kez ateş açıldı.
Ve son haberimiz. Amerika'nın Teksas eyaletinde bir uçak kalkış esnasında pistten çıkarak alev topuna döndü. Uçaktaki 21 kişi kazadan sağ olarak kurtuldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya ve NATO arasında gerilimlerin artması etrafında. Rusya ve NATO arasında gerilimlerin artması ile Moskova, NATO ile ilişkilerini kestiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kasım ayı başından itibaren Rusya'nın NATO'ya yönelik diplomatik ilişkilerini tamamen keseceğini ve Moskova'daki NATO bilgilendirme bürosunun da kapatılacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı şu vurguda da bulundu: NATO müzakere istiyorsa Belçika'daki Rus elçisi ile konuşmalıdır. İki hafta önce NATO Brüksel'de NATO merkezinde bulunan 8 Rus diplomatını kapıdışı etmesinin ardından Rusya böyle bir girişimde bulundu. NATO bu kararını izah etme babında bu 8 kişinin gizli olarak istihbari ajanlık görevlerini yaptığını belirtti. Halbuki bu iddia Moskova makamları tarafından reddedilmişti. Rusya Duması Uluslararası İşler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, NATO'nun Rus diplomatları ihraç etme kararını eleştirerek böyle bir iddiayı temelsiz ve ispatlanması için her zaman herhangi bir belge bulunmayan iddia olarak değerlendirdi. Siyasi meseleler uzmanı Mihail Shinkman, Rusya Temsilcilik Bürosu çalışanlarının NATO merkezi binasından atılması kararının temelsiz olduğunu ve herhangi bir kanıta ve delile dayanmadığını belirtti ve şu hatırlatmada bulundu: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'yla gerilimleri körüklemek için sipariş almıştır. Kısa ve sıkı bir zaman içerisinde bu hedefine varmak istiyor. Rusya ve NATO ilişkileri son yıllarda, özellikle de 2014 yılındaki Ukrayna krizinden sonra gerilim dolu bir dönem yaşamış ve her iki tarafın karşılaşma şiddeti artmıştır. Öyle ki taraflar defalarca gerilimlerin artması hususunda uyarılarda bulunmuşlardır.
Rusya, Avrupa'nın Amerika'ya bağlılığını ve Washington'un politikalarına,
özellikle de NATO içindeki güvenlik ve askeri meselelerde Amerika'ya bağlılığını, Moskova ile Avrupa arasındaki uçurumun genişlemesinin nedenleri olarak görüyor. Moskova yetkililerine göre NATO, Moskova'nın istek ve çıkarlarını dikkate almadan gerilimi arttırmak doğrultusunda hareket ediyor. Nitekim Ukrayna krizinin ardından Doğu Avrupa'daki NATO üye ülkeleri, özellikle Baltık ve Karadeniz bölgesindeki birliklerini takviye etme ve konuşlandırmalarını hızlandırdılar. Bu gelişme Moskova'da da geniş çaplı itirazlara neden oldu. Moskova tarafından her zaman eleştirilen bir diğer konu da NATO'nun doğuya hareket etme ve komşuları Ukrayna ve Gürcistan'da dahil olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini de bünyesine katma yönündeki süregelen çabaları olmuştur. Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görüyor ve artan gerilim için NATO'nun ittifak üyelerini arttırma yaklaşımını suçluyor. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde NATO'nun Rusya-Belarus sınırına yakın hareketlerini eleştirerek, NATO üyeleri uzun zamandır Rusya-Belarus sınırına yakın NATO'nun yeni üyelerinin topraklarındaki askeri faaliyetlerini hızlandırdı ve yoğunlaştırdı dedi. Gerçekte son yıllarda batılı ülkeler Rusya'yı mümkün olduğu kadar kontrol altına almak ve zayıflatmak için Moskova'ya giderek artan siyasi ve askeri baskılar uygulamaya çalışmıştır. Öyle ki son yıllarda iki tarafta yaptırım uygulayarak diplomatları sınır dışı etmekle ve seçimlere müdahale, casusluk ve siber saldırılar ithamları ile birbirini yüklenmişlerdir. Ancak Rusya ve NATO arasındaki işbirliğinin askıya alınması, iki taraf arasında artan gerilimlerin akut ve tehlikeli bir aşamaya geldiğini açıkça ortaya koymuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise 3 Alman Partisi'nin koalisyon hükümet kurma anlaşması etrafında. Üç Alman Partisi Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurma hususunda anlaşmaya vardı. Almanya'da parlamento seçimlerinden 3 hafta sonra Liberal Demokrat ve Yeşiller Partisi, öncü parti olan Sosyal Demokratlar ile koalisyon hükümeti kurmaya onay verdiler. Sosyal Demokrat Parti seçimlerde Hristiyan Demokrat Parti'nin 4 dönem öncülüğünün ardından sonunda oyların 25.7'sini alarak lider konumuna geçti. Ancak bu oy oranı şansonyenin belirlenmesi ve hükümetin kurulması için yeterli olmadığından diğer iki partiyle koalisyon kurmaya mecbur kaldı. Böylece bu üç partinin renkleri olan kırmızı, sarı ve yeşilden hareketle trafik lambası koalisyonu Almanya'da iktidarın başına geçecek. Almanya kabinesinde 14 bakanlık bulunmaktadır. Üç parti koalisyon hükümetini kurmak istemesiyle bu sorumluluklar ve bakanlıklar da üç parti arasında bölüşülecektir. Bu üç Alman partisinin bu hususta mutabakata vardıklarını bildirmeleri, Hristiyan Demokrat Partisi ve Hristiyan Sosyal Parti'nin ortaklaşa kurduğu Hristiyan Koalisyon hakimiyetinin son anlamına geliyor. Böylece 2005 yılından itibaren Angela Merkel'in şansölye konumunda olmasına rağmen ve yerine de Hristiyan Demokrat Parti'den Armin Laschet'in geçeceği ümit edildiği bir sırada Sosyal Demokrat Partisi lideri Olaf Scholz şansölye olarak seçilecektir. Koalisyon hükümeti kurmak için 3 Alman partinin müzakerelerinden önce Hristiyan Partiler Birliği seçimlerde oyların %24.1'i ile 3 partinin müzakereleri sonuç vermemesi halinde inisiyatifli davranıp Yeşil Parti ve Liberal Demokratlar ile koalisyon kurmaya kararlı görünüyorlardı.
Şimdi de Olaf Scholz'un şansölye olması ile Almanya iç ve dış siyaset ve süreçlerinde dikkat çekici değişikliklerin yaşanacağı söylenebilir. Tabii ki bu üç koalisyon partinin liderlerinin hiçbiri Olaf Scholz da dahil Angela Merkel'in potansiyel ve deneyimine sahip değillerdir. Bu durum geçici dönem olarak adlandırılan Merkel sonrası dönemde birçok kaygının kaynağı sayılmaktadır. Öte yandan iki küçük parti olan Yeşiller ve Liberal Demokratlar da taleplerde bulunmuşlardır. Örneğin Yeşillerin yeni koalisyon hükümetine katılımı göz önüne alındığında yeni koalisyon hükümetinin gündeminde çevresel konuların ve yeni enerji kaynaklarının kullanımının kaçınılmaz olarak yer alması beklenebilir. Sosyal demokratların yeşillerle pek çok ortak noktası olsa da sosyal demokratlar ve liberal demokratlar arasındaki farklılıklar önemli düzeydedir. Liberal demokratlar sosyal demokratların maliye ve vergi politikalarına şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Öte yandan Sosyal Demokrat Parti'nin genel politikaları göz önüne alındığında yeni hükümetin iş gücü için refah ve sosyal güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra göçmenlere ve sığınmacılara yönelik olumlu bir bakış açısı geliştirmeye odaklanacağı söylenebilir. Almanya meseleleri uzmanı Muhammed Zari'i, Almanya uzun yıllardır iyi bir ekonomik duruma sahip olmasına rağmen sınıf ayrımı, konut durumu, artan ücretler ve iş gücüne iş fırsatı sağlanması, partileri sosyal ve korumacı politikalar izlemeye iten konular arasında yer alıyor değerlendirmesinde bulundu. Gerçekte Almanya şansölyesi olacak Olaf Scholz'un iç sorunlara ek olarak Avrupa'da lider bir rol oynamanın yanı sıra Almanya'nın dünya sahnesinde daha büyük bir rol oynaması için planların olacağı da söylenebilir. Avrupa boyutunda sosyal demokratlar her zaman Avrupa entegrasyonunda yana olmuşlardır ve bu nedenle Olaf Scholz'un liderliği sırasında Almanya'nın Avrupa Birliği'ni güçlendirme ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı arttırma politikası izlemesi beklenebilir. Transatlantik ilişkiler açısından bakıldığında sosyal demokrat yetkililerin özellikle Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Amerika'nın Avrupa politikasına yönelik eleştirel yaklaşımı ve mevcut başkan Joe Biden'in kararlarına yönelik son eleştirileri dikkate alındığında Washington ile Berlin arasında fazla bir sıcaklığın olmayacağı söylenebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Mer 1400 Hicri Kameri, 13 Rabiülevvel 1443 ve miladi 20 Ekim 2021 Çarşamba. ...71 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Mer 1329'da fakih, muhaddis ve müfessir Ayetullah Cafer Nezari Nakdi vefat etti. Hicri Şems'i 1265'te dünyaya gelen Ayetullah Cafer Nezari Nakdi çocukken ilim ve edebiyatta büyük ilgi göstermeye başladı ve 14 yaşında eğitimini sürdürmek için Kutsal Necef-i Eşref'e gitti. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Şeyh Ahmet Kaşifulguta'dan dersler aldı. Irak'ın güneyindeki Şiilerin yaşadığı bölgelerin birinde yaşayan bir grup insanın isteği ve kendi üstadı Allame Yezdi'nin emriyle İslami bilimlerin yayınlanması ve din tebliği ve şer'i davaların çözümlenmesi amacıyla El-İmare bölgesine yolculuk yaptı. Ayetullah Nezari El-İmare bölgesinde 10 yıl yaşadıktan sonra Bağdat Şeriat Mahkemesi üyesi olarak atandı, ancak kısa bir süre sonra bu görevden çekilmek zorunda kaldı. Ardından kitap kaleme almaya başladı ve halkı irşad etmekle uğraştı. ...1153 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Rabiülevvel 290'da Müslüman fakih, edip şair Ebu'l-Hasan lakaplı Gazi Corcani dünyaya geldi. Günümüz Tahran'ın yakınında bulunan Şehri Rey kentinde kadıbaşı olarak görev yapan Gazi Corcani birçok kitap telif etti. Bu önde gelen fakihten günümüze geriye kalan eserler arasında Tefsir el-Kur'an ve Tesib el-Tarih gibi eserlere değinebiliriz. On yıl önce bugün 20 Ekim 2011'de Libya Komutanlık Konseyi Başkanı Devrik Albay, Muammer Muhammed Kaddafi, lakaplı Ömer Muhammed Ebu Menyar, aylarca süren çatışmalar ve Libya inkılapçılarından kaçması ardından nihayet Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentinin yakınında yakalanıp öldürüldü. Maalesef Libya halkının kaderi diktatör Kaddafi rejiminin düşmesiyle iyiye doğru gitmedi ve bu ülkede tekfirci ve terörist grupların şiddetine maruz kaldı. Dokuz yıl önce bugün 20 Ekim 2012'de Omur Ili nakli babası Amerikalı ünlü bilim adamı Dr. Edward Donnell Thomas hayata veda etti. 20 Ekim Dünya Uçuş Kontrol Günü'dür. Dünya Hava Trafik Kontrolleri Federasyonu 20 Ekim gününü hava trafik kontrolleri yapanların hizmetlerinden dolayı havacılık alanında çalışanlar günü olarak adlandırmıştı. ...74 yıl önce bugün 20 Ekim 1947'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bayrağının rengi ve tasarımı onaylandı. 20 Ekim 1947'de uluslararası bir bayrak sayılan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın resmi bayrağı onaylandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Özelleştirme adı altında talan.
Karar.
Dolar şartları indirdi.
Milli Gazete.
AKP'de ekip kavgası başladı. Eski bakan ile belediye mahkemelik oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Oğuz Demir 18 Ekim tarihli Karar gazetesinde faiz nasıl iner başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yapılan değişiklikler ve ardından dolar TL'deki sert yükseliş malumunuz cuma günü bir ara kur 9,29'u da gördü. Çok değerli 45 gün önce 8,28'leri gören kurda kısa bir sürede 1 TL'ye yakın bir yukarı hareketi görmüş olduk. TL'deki değer kaybının ortaya çıkmasının temel nedeni Eylül ayı başı itibariyle ekonomideki durum el vermemesine rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle faiz indirim sürecine gireceğinin işaretini vermesi ardından da ilk faiz indirimini yapması olmuştu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleri bu indirim sürecinin devam edeceğini işaret etmiş oldu. Yani TL'deki değer kaybının bir süre daha devam edeceğine şahit olacağız gibi görünüyor. Faiz indirim sürecinin hükümet tarafındaki temel ekonomik gerekçesi ise ekonomik canlanmanın yeniden başlaması, uzunca bir süredir durağan devam eden yatırımların ve istihdamın hareketlenmesi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi bankalarda henüz karşılık bulabilmiş değil. Nasıl mı? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verileriyle bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı 8 Ekim haftasına ilişkin verilere göre faiz indirime rağmen Ekim ayının ilk haftası ile ikinci haftası arasında kredi faizleri yükselişte. Mesela 1 Ekim haftasında bankaların konut kredileri için uyguladığı faiz oranı yıllık %17,83 iken 8 Ekim haftasında kredi faiz oranı %17,89'a çıkmış görünüyor. Benzer şekilde bir haftalık farklar taşıt ve ihtiyaç kredilerinde de görülüyor. Taşıt kredisi faizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gelen 1 Ekim haftasında %20,37 iken geçtiğimiz hafta %21,31 olmuş. İhtiyaç kredisi faiz oranları da %23,34'ten %23,37'ye yükselmiş görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi henüz bankaların kredi faizlerinde karşılık bulmamış. Neden mi? Son dönemde bu konuda çok sık teknik tartışmalar yaşanıyor. Ana akım iktisat ve post Keynesyen iktisatçılar paranın yaratım süreci ve dolayısıyla kredi mekanizması ile ilgili kendi bakış açıları ile durumu ifade ediyorlar. Türkiye'de şu an yaşadığımız süreç her iki yaklaşımla da bakıldığında kredi faizlerinin devlet eli değmeden düşmesinin zor olduğunu, düşse de oldukça sınırlı düşüşler yaşayabileceğini işaret ediyor. Ana akım iktisatçılar açısından kredilerin kaynağı olan tasarrufların TL mevduatı dışındaki alternatiflerinin daha cazip olması, bankalar açısından paranın dolayısıyla kredilerin maliyetinin yüksek seyretmesine neden olacak gibi görünüyor. Hangi taraftan bakarsanız bakın, içinden geçtiğimiz koşullarda bankaları zorlamadan faiz indirim sürecinin hükümetin istediği ekonomik ve siyasi sonuçları ortaya çıkarması pek mümkün görünmüyor.
Mehmet Kara 18 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Cumhurbaşkanı hükümet sistemi toplumsal barış için uygun değil başlıklı yazısına yer veriyor. Meclisin açılmasıyla birlikte siyaset hareketlendi. Parti genel başkanlarının grup konuşmalarında verdikleri mesajlar yaşanan birçok sorunun gündeme getiriyor. Millet İttifakı'nı oluşturan 4 partiyle Deva ve Gelecek Partisi'nin kuvvetlendirilmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mecliste toplantı yapmaları, Cumhur İttifakı'nın tepkisine yol açtığı verilen mesajlardan ortaya çıkıyor. Yakışıksız ve olmaması gereken yakıştırmalar yapılırken çalışmaların devam etmesi bu ittifak açısından can sıkmaya devam edecek gibi görünüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürümediği anlaşılırken bunun farkında olan AK Partili yetkililer aksaklıkların giderileceğini, rehabilite edileceğini söylüyorlar. Kireçlenmeler ve tıkanmaların olduğunu kabul ediyorlar ama bir adım atmıyorlar. Son yıllardan hiç görünmeyen 6 partinin bir araya gelip sistem toplantılarına devam etmeleri bazı AKP'lilerin de sistemi eleştirmelerine yol açmaya benziyor. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yanlışının sürmesi gerektiğine inanmıyorum. Türkiye'nin toplumsal barışı için uygun değil, ileride telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye de müsait açıklaması ile AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın Cumhur'un başını doğrudan Cumhur seçiyorsa milletin vekilini doğrudan millet seçmeli. Böylece yürütme karşısında yasama güçlenir, sistem dengelenir. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanlık sisteminde MHP'den olmasa da AK Parti içinden ikazlar gelecek. Daha önce yapıldığı gibi. Tam da bugünlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz demesi tepkilere sebep olurken, bu sözlerin ne anlama geldiği ya da geleceği ile ilgili tartışma devam edecek gibi görünüyor. Muhalefet partileri Erdoğan'dan özür bekliyor ama bu açıklama için ne özür dilendi ne de izah getirildi. Bu sözler siyasi partiler neden var, iktidara talip olmayacaksa başka ne yapacaklar, iktidara talip olmaktan neden vazgeçsinler sorularını akıllara getirdi. Bu soruların cevabı şu anda verilebilmiş de değil.
Remzi Özdemir 18 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde sendikanın hiç mi suçu yok başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin sendikası yetki alamadı ve devre dışı kaldı. Yetki alamamasının nedeni yeterli üye sayısının bulunmaması sendikanın üye sayısını kaybetmesinde elbette işverenin gayri hukuki davranışların etkisi var. Son grev kararından sonra bankanın neredeyse bütün bölge müdürleri personele sendikadan çıkın diye baskı yaptı. Burada önemli olan soru şu, bu insanlar işverenin sendikadan çık demesiyle neden bu kadar kolay sendikayı terk etti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tekstil, maden ve benzeri sektörlerde çalışan fazla eğitimli olmayan çalışanların direndiği bu baskıya beyaz yakalı olarak tanımlanan eğitimli kişiler neden direnmedi? Neden hemen sendikadan çıktı? Bu kadar kolay mı? Bu sorunun yanıtı sendika suçlu. Evet, bu gayri ahlaki ve hukuki baskıda binlerce üyenin istifa etmesinde sendika suçludur. Sendika geçen hafta üyelerine mesaj atmış, sen suçlusun diye. Bu mesaj son derece çirkin ve gereksizdir. Sendika eğer suçlu arıyorsa önce aynaya bakmalı. Baktığında şunu görecektir. Üyelerine yıllardır sendikal kültür ve bilinç vermeyen bir sendika. İşverenin çık demesiyle üyeler eğer sendikayı terk ediyorsa, burada üye sendikayı yeterince tanımıyor ve güvenmiyor demektir. İşverenin bu baskısı karşısında sendika ne yaptı? tek bir basın açıklaması. O da yazılı ve oturdukları yerden yapıldı. Oysa gerekirse bu mesaj bankanın genel müdürlüğünün önünde verilmeliydi. İşverenin şeytanın bile aklına gelmeyecek bir çirkinlikte uydurduğu kapsam dışı teklifi ile binlerce sendikalı bir anda kapsam dışı bırakıldı. İşverenin bu ahlaksız teklifini toplu iş sözleşmesine sokup kim kabul etti? Dahası kim imzaladı? Sendika önce kendi hatalarıyla yüzleşmeden olmaz. Gelelim son soruya. Bu sendikaya yeniden üye olmak gerekir mi? Kesinlikle yeniden E-Devlet üzerinden üye olunmalı. Çoğunluk yeniden sağlanmalı. Sendika yeniden genel kurula gitmeli ve hatalarıyla yüzleştikten sonra yeni bir başlangıçla gerekirse tek tek şubelere gidip içeri alınmıyorsa cep telefonlardan ulaşıp yapılacak olanları anlatmaları lazım. Sendika üyesi bankacılar da şunu çok iyi görmeli ki hiç çalışmayan o sendikanın hayrına bugüne kadar primlerinizi aldınız. 10 satırlık sendika basın bülteni bile banka yönetimi üzerinde baskı oluşturuyordu. En azından o bülteni paramedya.com.tr bütün Türkiye'ye duyuyordu. Bak yılbaşından sonra artık çift maaş da alamayacaksın. Önce bunu maaşına ilave ediyoruz diyecek, sonra o pul olup gidecek. Benden söylemesi, her iki tarafta aklını başına toplamalı ve hakkını savunmalı. Hadi şimdi sendikaya üye olmaya koşun.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberinin veladet yıl dönümü ve Vahdet Haftası'nı idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size hazırladığımız özel programımızın ikinci bölümünde huzurlarınızdayız.
Her milletin azameti ve ihtişamı birlik ve dayanışmalarına bağlıdır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muazzam kişiliği insanların duygularının kesiştiği nokta ve İslami toplumun ağırlık merkezi olmaya başladığı andan itibaren vahdet sözcüğünü tüm dünyada unutulmaz bir sözcük yaptı. Allah Resulü vahdetin yolunda yer alan ırkçı ayrımcılık, üstünlük taslama ve etnikçilik gibi çeşitli engelleri türlü yöntemlerle bertaraf ederek toplumda vahdeti kelimenin genel anlamında inşa etti.
Gerçekte o dönemde Hicaz'ın cahiliye toplumu her türlü hükümet yasaları ve siyasi kuralların yokluğu yüzünden tamamen dağılmış ve kargaşa içinde yaşayan bir toplum olmuştu. Bu şartlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aldığı emsalsız kararları ile, tedbirleri ile Medine'de yaşayan çeşitli etnik grupları koruma şemsiyesi altına alarak hepsini bir araya getirdi. Buna göre Vahdet Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde İslam peygamberinin Müslümanların arasında vahdet sağlamak üzere bazı uygulamalarını gözden geçirmek istiyoruz.
İslam peygamberinin getirdiği İslam dini, insanların fikri ve kültürel seviyelerine geliştirmek üzere önemli ve yüce programları ve hedefleri içeriyordu. Bu programların hayata geçirmesi için düzenli bir teşkilata ve yazılı yöntemlere ihtiyacı vardı. Eğer Allah Resulü'nün tedbirleri, dirayeti ve uygulamada titizliği olmasaydı, belki de Hazretin gözetlediği İslam hükümet ideal şekliyle gerçekleşmeyecekti.
İslam peygamberinin yolunda var olan engellerden biri, o günün toplumunun üniter bir yapıya sahip olmamasıydı. Her aşiretin ve her kavmin kendine göre özel yaşam kuralları ve adabı vardı ve aralarında birçok tezat ve ihtilaf göze çarpıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise o şartlarda, Müslüman, Müslümanın kardeşidir kanununu gündeme getirdi ve sosyal vahdeti inşa ederek her türlü etnik ve aşiret temelli sınırları ortadan kaldırdı. Resulullah Efendimizin bu planı o günün toplumu üzerinde büyük etkisi oldu ve sonuçta Medine halkı yani Ensar, Mekke halkı yani muhacirlerle el sıkıştı ve bu vahdet ve gönül birlikteliği Medine halkı evini yurdunu bırakan muhacirlere mali destek verme noktasına kadar ilerledi.
Öte yandan Asr-ı Saadet'te cami, İslami toplumun güçlenmesi, vahdet ve gönül birlikteliğinin pekişmesinde yapıcı rol ifa ediyordu. İlginçtir ki bu vahdet, birliktelik ve katılım ilk caminin inşa edilmesi sırasında kendini göstermişti. O gün tüm Müslümanlar, cami inşaatı için gerekli olan malzemeleri karşılamaya ve inşa sürecine katılmaya başladı. Hatta Allah Resulü diğer Müslümanlar gibi etraftan taş topluyordu. O sırada Esir bin Sefir Allah Resulüne şöyle arz etti. Ya Resulullah, müsaade edin bu taşı ben götüreyim. Hazret şöyle buyurdu. Git kendine başka taş burada getir.
Resulullah Efendimizin bu tavrı başkalarının daha da büyük bir şekle katılım sağlamalarına yol açıyordu. Cami Allah'ın evi, ona ibadet mekanı, İslam ümmetinin vahdet merkezi ve İslami toplumun sorunlarına bakıldığı bir merkezdir. Kuşkusuz hiçbir dinde veya inançta İbadet edilen mekanlar bu denli seçkin rol ifa etmemiştir. Nitekim İslam peygamberinin Medine'de ilk icraatı da cami inşa etmek olmuştur. Cami günde 3 ila 5 kez Müslümanların toplandığı mekandır ve haftada bir gün yani cuma günleri de daha büyük kalabalık bu mekanda toplanır.
İslam'ın parlayan yıldızı doğup hızla Hicaz topraklarında yayılmaya başladığında Yahudi inancında olan Ebu Amer bu duruma çok öfkelendi ve Müslümanların arasında vahdet zincirini kırmak ve sabotaj yapmak üzere Os ve Hazreç münafıkları ile yakın işbirliğine başladı. Ebu Amer arkadaşlarına yazdığı mektuplarından birinde şöyle dedi. Kuba köyünde Müslümanların caminin önünde bir cami inşa edin ve namaz sırasında orada toplanan ki Müslümanların manevi gücü azalsın, ardından İslam'a karşı nasıl galip geleceğinizi tartışın.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Tebuk Savaşı için sefere çıkarken münafıkların temsilcileri Hazretin huzuruna çıkarak şöyle dediler. Ya Resulullah, yaşlı ve hasta insanlar karanlık ve yağmurlu gecelerde evleriyle Kuba Camii arasındaki mesafeyi kat edemiyor. Acaba kendi mahallemizde bir cami yapmamıza müsaade eder misiniz? Allah Resulü onlara anlamlı bir şekilde baktı ama hiçbir şey söylemedi. Münafıklar ısrarını sürdürünce seferden döndükten sonra bu konuyla ilgileneceğini buyurdu. Ancak münafıklar Resulullah'ın yokluğunu fırsat bilerek istedikleri yerde cami adında bir bina yaptılar.
Allah Resulü seferden Medine'ye döndüğünde münafıklar Hazretlerinin inşa ettikleri mekanı birkaç rekat namaz kıldırarak açmasını istediler. O sırada vahiy meleği Hazreti Cebrail nazil oldu ve Allah Resulü'nü onların komplosundan haberdar ederek inşa edilen cami de Dirar Camii olarak adlandırıldı. Tevbe suresinin 107. ayetinde ise şöyle buyurmakta. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Bunun üzerine İslam peygamberi o caminin yıkılmasını emretti. Gerçekte Hazretin Dirar Camii'ni tahrip etme emri toplumun genel vahdetinin zarar görmesini ve siyasi çatlak ve tefrika meydana gelmesini önlemek üzere en doğru hareketti.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı anlaşmalar da o dönemin toplumunda vahdeti sağlamanın en önemli yöntemlerinden biriydi. Allah Resulü ilk anlaşmayı Yesrib'de yaşayan aşiretlerle yaptı. Öyle ki bazıları bu anlaşmayı dünyanın ilk yazılı anayasası niteledi. Bu tedbir milli vahdet ve dini dayanışmayı inşa etmek için en uygun seçenekti. Zira birbiriyle çatışan aşiretlerin arasında vahdet sağlarken, Müslümanların sosyal haklarını da güvence altına alıyor ve siyasi bir yapılanmaya ve hükümet kurmaya da zemin hazırlıyordu.
İslam peygamberinin yaptığı ilk anlaşmanın bir bölümünde şöyle deniliyordu. Müslümanlar zulüm, tecavüz, komplo ve fesada karşı birlik olacaktır. Eğer Müslümanların arasında ihtilaf çıkarsa bu ihtilafı halledecek merci Allah ve Resulü olacaktır. Müslümanlar ağır borcu olan insanı kendi haline bırakmaz, bilakis ona yardım ederler.
Bu tarihi anlaşmanın diğer maddeleri de İslam peygamberinin O günün toplumunda vahdet ve kardeşlik ruhunu geliştirmek üzere büyük emek harcadığını gösteriyor. Yine anlaşmanın bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor. Müslümanlar ve Yahudiler tek ümmettir ve bir millet gibi Medine'de yaşar ve her biri kendi inancındadır. Müttefik Yahudilere yardım edilecektir. Müslümanlar ve Yahudiler bu anlaşmaya karşı çıkanlarla birlikte mücadele edecek ve her ikisi Yesrib'e saldıranlara karşı birlikte savaşacaktır.
İslami toplumda vahdetten maksat, Müslümanların hiçbir konuda itilaf yaşamamalı veya tüm Müslümanlar tek bir hükümet ve tek bir kanun altında yaşamalı ve dilde ve ırkta çeşitliliklerine rağmen hepsi tek bir ırk ve tek bir dili benimsemeleri ve kendi ırkını ve dilini bırakmaları demek değildir. Zira böyle bir vahdet hem ilahi sünneti hem insan doğasına aykırı olduğu gibi hiçbir zaman gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecektir. Asıl Müslümanların farklı düşüncelere ve akaidine karşın vahdet ve gönül birlikteliğidir. Yani tüm İslami mezheplerin mensupları hangi dilden, ırktan, diyardan olursa olsun ve hangi özellikleri taşırsa taşısın, hepsi ortak bir noktada buluşmalı ve farklılıklarını korumakla da beraber ortaklıkları ekseninde birlik ve vahdet inşa etmelidir.
İslam dininin rahmet ve izzet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem davetini tevhid şiarı ile başladı ve tüm çabasını İslami toplumda vahdeti inşa etmek ve korumaya adadı. Allah Resulü'nün hem sözleri ve hem amelleri vahdete yönelik ve ihtilafları giderici biçimdeydi. Müslümanlar da o Hazretin tavsiyelerine uyarak birkaç asır boyunca beşeri ilim ve medeniyetin öncüleri oldular. Gerçekte İslam peygamberinin mübarek varlığı çeşitli devirlerde Müslümanların vahdetine vesile olmuştur. Nitekim bu büyük insan günümüzde de dünya Müslümanlarının vahdet eksenidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet, yıl dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Osteoporoz Günü.
Osteoporoz ya da diğer adıyla kemik erimesi, düşük kemik kütlesi ve kemik mikroyapısının bozulması sonucu kemiklerde kırık olasılığının artmasıyla karakterize en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır.
Bu yaygın ve önemli sorunla ilgili olarak toplumun farkındalığını arttırmak için tüm dünyada her yıl 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü olarak düzenlenmiştir.
Kemik erimesinin önemi Dünya Sağlık Örgütü 20 Ekim gününü Dünya Kemik Erimesi ya da diğer adıyla Osteoporoz Günü olarak adlandıracak kadar büyüktür. Her yıl tüm ülkelerde 20 Ekim gününde insanları bu hastalığın hakkında bilgilendirmek ve önlenmesi ve tedavisini öğretmek üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Biraz önce de belirtildiği üzere kemik erimesi veya osteoporoz hastalığı kemiklerin dokusunda meydana gelen tahribat yüzünden kemik kütlesi hafiflemeye başlar ve sonunda kemiklerin kırılması ile sonuçlanır. İnsan farkında olmadan kemik erimesi hastalığına yakalanmış olabilir. Bu yüzden bu hastalığa sessiz hastalık adı da verilir. Maalesef kemik erimesi hastalığının ilk aşamalarına ilişkin herhangi klinik belirtisi söz konusu değildir ve ancak hastalık iyice ilerleyince insanın bu hastalığa yakalandığı anlaşılabilir.
Kemik erimesinin belirtilerine gelince kemiklerin en ufak darbede özellikle bacaklarda, leğen ve belde ve omurgalarda kırılma meydana gelir ki bu da genellikle ilk belirtidir. Yine belli bir noktada aşırı bel ağrısı da kırılma işareti olabilir. Kemik erimesinden kaynaklanan kemik kırılmaları genellikle boyun, but kemiği, omurgalarda ve el bileğinde meydana gelir. Hatta bazen bu kemiklerin kendiliğinden ve durup dururken kırıldığı görülmüştür. Hastalık iyice ilerlediği takdirde öne hafif bir eğilme, hapşırma veya öksürme bile omurga kemiklerinin kırılmasına yol açabilir. Bu hastalığın bir başka etkisi omurga kemiğinin şeklinde değişiklik meydana gelmesi ve vücudun sırtında kamburluğa yol açmasıdır. Boyun kısalması da kemik erimesinin bir başka etkisi olarak telakki edilebilir. Hatta bazı uzmanlar ileri yaşlarda dişlerin düşmesini bu hastalığa bağlıyor.
Kemik erimesi insanlarda çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelebilir. Bu etkenlerden biri insanın yaşının ilerlemesidir ki bu durum kemik erime ihtimalini arttırabilir. Gerçekte her insanda 30 yaşından sonra her 10 yıla karşı kemiklerin kütlesinin yavaş yavaş azalma belirtileri artabilir. Cinsiyet, adetin kesilmesi, genetik durumu, kemiklerin ağırlığı ve boyutu, hastalıklar, çeşitli ilaçlar, hareketsizlik, sigara, kalsiyum ve diğer bazı vitaminlerin eksikliği, kemik erimesine yol açan bazı etkenlerdir. Bunlardan başka kemik erimesi, ikincil olarak hormonal bozukluğu ve kronik karaciğer ve böbrek hastalığı, diyabet ve büyüme bozukluğu gibi hastalıkları olan insanlarda daha sık rastlanır. Uzun süre korton içeren ilaçların tüketilmesi de kemik erimesine yol açan önemli etkenlerden biri sayılır.
Günümüzde kemik erimesi hastalığını teşhis etmenin en iyi yöntemi kemik yoğunluğunu ölçmek ya da diğer adıyla densitometridir. Hali hazırda kemik yoğunluğunu ölçmek için nispeten büyük bir doğruluk oranı ile kemik yoğunluğunu ölçen ve yaşa uygun sağlıklı kemikle karşılaştıran yeni cihazlar geliştirilmiştir. Kemik yoğunluğunu belirleme işi acısız ve sadece birkaç dakika süren bir ölçümdür. Üstelik bunun için hiçbir ön hazırlık veya herhangi bir ilacı tüketmeye gerek yoktur. Bu ölçüm hekimlere kemiklerin sağlamlığını ölçerek kemik erimesinin şiddetini belirlemekte yardımcı oluyor.
Kemik erimesi diğer birçok hastalık gibi uygun zamanda teşhis edildiği takdirde önlenerek tedavi edilebilir. Ama maalesef kemikler kırılmaya başlayıncaya dek hiçbir uyarıcı belirtisi olmadığından seyrek sayıda hastada teşhis edilerek tedavi edilir. Bu yüzden kemik erimesi hastalığının önleyici tedbirleri almak ve erken teşhisle hemen tedaviye başlamak büyük önem arz ediyor. Kalsiyum ve D vitaminini yeteri kadar almak, sigarayı bırakmak, düzenli ve dengeli fiziksel faaliyetlerde bulunmak, örneğin günde yarım saat yürüyüş yapmak, kemik erimesinin önlenmesinde etkili etkenlerdir.
Kemik erimesi uzun süreli bir süreçtir ve bu yüzden çocukluk ve gençlik çağında uygun beslenmek ve yeteri kadar hareketli olmak bu hastalığa yakalanmayı önlemekte büyük etkisi vardır. Dolayısıyla her ne kadar çocukluk ve gençlik çağında kalsiyum içeren besinler tüketilirse vücutta kalsiyum miktarı yeterli derecede depolanır ve ileri yaşta kullanılabilir.
Değerli dostlar, kemik erimesi günümüzde özellikle kadınların arasında çok yaygın olan bir hastalıktır. Öyle ki kadınlar erkeklere kıyasla 4 kat daha fazla bu hastalığa yakalanır. Kemik erimesi hastalığının süreci genellikle 35 yaştan itibaren başlar. Maalesef verilere göre 45 yaş üstü kadınların yarısı ve 75 yaş üstü kadınların %90 kadarı kemik erimesi hastalığına yakalanır. Yine verilere göre her 3 kadından biri ve her 12 erkekten de biri kemik erimesi hastalığına yakalanır ve bu durum her yıl bu hastalığa yakalanan insanların arasında on binlerce felç edici kırılmalara yol açar.
Gerçi yaşın ilerlemesiyle birlikte hem erkekler hem kadınlar daha fazla kemik erimesi hastalığına yakalanabilir ama biraz önce de belirtildiği üzere kadınlar erkeklere kıyasla 4 kat daha fazla kemik erimesi hastalığına yakalanır. Bunun sebebi ise kadınların kemiklerinin erkeklere kıyasla daha küçük ve daha zarif ve erkeklerin kemiklerinin daha yoğun olmasına bağlanıyor.
Maalesef kemik hastalığı dünya genelinde geniş çapta görülmesine karşın bu hastalığın üzerinde diğer hastalıklara nazaran daha az araştırma yapıldığı anlaşılıyor. Ama yine de yapılan araştırmaların çoğu süt ürünlerinin az tüketilmesi birçok insanın gerekli kalsiyumu alamadıklarını gösteriyor. Kalsiyum yetersizliği insanların kemik erimi hastalığına yakalanmalarına yol açıyor.
İranlı ailelerde süt ürünlerinin tüketiminin azalması ve sonuçta vücudun daha az kalsiyum alması İranlı kadınlarda bu hastalığın yaşını 35'lere kadar düşürdüğü ve maalesef bu kadınların büyük bir kısmı hayatının 4. 10 yılına kemik erimesi hastalığıyla ayak basmasına sebebiyet verdiği belirtiliyor. İnsanların kemik erimesi hastalığına yakalanmasında kaygı verici bir konu da ekmeklerde karbonat kullanılmasıdır. Ekmeklerde karbonat kullanılması kalsiyum cezbetmesini engelliyor ve sonuçta kemik erime sürecini hızlandırıyor. Bu yüzden uzmanlar ekmekte karbonat kullanılmamasına vurgu yapıyor.
Bu yıl Dünya Kemik Erimesi Günü için kemiklerin sağlığı için harekete geçin sloganı seçildi. Bu doğrultuda ve diğer ülkelere paralel olarak İran'da da Uluslararası Osteoporoz Vakfı'nın İran temsilcisi olan Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Araştırma Merkezi'nde bir etkinlik düzenleniyor. Yine kemik erimesi hakkında toplumu bilgilendirmek üzere bazı devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda ve kamu alanlarında asılan posterler ve televizyon kanallarında özel eğitim programları yayımlanarak kamuoyu bu hastalık hakkında bilgilendirmeye çalışılıyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kemik Erimesi Günü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu edersiniz, bizi www.parsday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirülmü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilgi sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 23. Hikmetli sözünde şöyle buyurur. Ameliyle bir yere varamayan kimseyi soy sopu bir yere ulaştırmaz. Soya sopa sahip olmak, tanınmış ve seçkin birinin çocuğu olmak, silahşor bir savaşçı olmak veya seçkin bir bilim insanı olmak arzu edilen bir olaydır. Tarih, babalarının güzel ve seçkin özelliklerini hakkıyla alarak devam ettiren çocuklarla doludur. Fakat bunun tam tersi örnekler de az değildir. Seçkin ve saygın bir baba veya anneye sahip olmalarına rağmen yanlış yolu seçenler, sadece kendileri değil, anne ve babalarına da zarar veren insanlar. Bu tür çocuklar, ailelerinin güvenirliğini her şeyden önce babalarının kişiliğini sorgularlar. Zira çoğu zaman insanlar olaylardan doğru bir yoruma sahip değiller. Ve sorunu olmayan seçkin birinin neden oğlunun böyle olduğunu soruyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Nuh aleyhisselam gibi büyük ve ulul azm bir peygamberin hikayesinde oğlunun halep biri olmadığını ifade ederek onun hikayesini babasından ayrı olarak anlatıyor. Hazreti Ali aleyhisselam da 23. hikmetli sözünde insan kaderinde salih amelin önemine işaretle kendi soyuna güvenen ve övünen kişinin yanlış yolda olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Ameliyle bir yere varamayan kimse soy sopu ile bir yere ulaşamaz. Aslında Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu değerli sözünde insanları yaşam sahnesinde ciddi bir şekilde davranmalarını tavsiye ettiği görülüyor. Nitekim Resulullah Efendimiz de kendi akrabalarını bir araya toplayarak onlara hitaben şöyle buyurdu. Abdülmuttalip oğulları, Haşim oğulları, Abdülmenaf oğulları ve sen ey kızım Fatıma, her ne kadar benim vücudum sizdendir fakat sizin için hiçbir sorunu çözmez. Ben sizi Allah'tan müstağni bırakamam. Allah'ı hoşnut eden ise amel, seçkin davranış ve iyi eylemdir. İnsan bu dünyada maddi dünyadan ahiret dünyasına olan yolu kat etmekte olan bir yolcu gibidir. Onun hareket etmesini sağlayan araç ve gereçler, marifetle birlikte olan amel ve bilgiden başka bir şey değildir. Aslında insan kendi hareketi için ilim ve amelden oluşan iki kanata ihtiyacı vardır. Bunların birbirinden ayrı olması ise insanın yenilgisini beraberinde getirir. Başka bir ifade ile doğru ameli olmayan insan hedefine ulaşmazken üstelik maddi dünyanın en alçak seviyesine düşer. Böyle bir durumda ise soy ve sopun hiçbir etkinliği olmazken sosyal şöhret ve başarı da hiçbir düğümü açmaz. Bu yüzden insanların birbirine olan fazilet ve üstünlüğünün ne servet, ne soy ve sop değil, takva ile birlikte olan ilim ve amele bağlı olduğu belirtiliyor. Bu konu Hucurat suresinin 11. ayetinde de belirtilmiştir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını sizlere aktardık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslami Vahdet Konferansı katılımcıları Müslüman ülkelerin birliğine vurgu yaptılar. Şeyh Hasan Nasrullah, Vahdet Konferansı'nın tecrübeleri için bir komite kurulmasını istedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, İran'ın her zaman Irak'ta istikrarı olumlu karşıladığını belirtti. Tüy General Selami, Şehit Süleymani'nin Müslümanların izzetini, İhya'daki rolünün olağanüstü olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahir Revanchi, İsrail rejimi cinayetlerinin cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Haci yaptırım siyasetinin Suriye krizine katkı sağlamadığını belirtti. Birleşmiş Milletler, İran'a karşı Amerika'nın ilaç yaptırımını insan haklarının ihlali olduğunu belirtti. Blinken ve Grossi, İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında bir araya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepiniz yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.